Ayrım 42.
Devrimcilerin yiğit anaları diye düşünüyordu Liza Pisareva'yı. Her biri tehlike anında hiç düşünmeden oğlunu hedef alan tehlikenin üstüne yürür, bedenini ona siper eder. Uzaklardaki Rusya'ya, Varvara Dmitriyevna'ya sevgi ve saygı dolu bir mektup yazdı. Yeryüzünün bir başka kıtasında, yurdundan uzakta hiç durmadan yurt özlemi çekiyordu. Londra'daki Rus basım evinden çıkan Liza'ya Çan dergisinin bir sayısını gönderdiler. Dergide bir Rus insanı imzasıyla yer alan bir mektup okudu. "Bizim durumumuz korkunç, dayanılmaz," diye yazıyordu mektupta. "Bizi bu durumdan bir tek balta kurtarabilir. Baltadan gayri hiçbir şey yardım edemez bize. Bu düşünceyi daha önce de duymuşsunuzdur herhalde. Bu düşünce şaşılacak kadar doğru. Başka kurtuluş yolu yok. Sorunların barışçıl yollarla çözülebilmesi için siz elinizden gelen her şeyi yaptınız. Artık ses tonunuzu yükseltmenin zamanı geldi ve varsın sizin çanınız, ibadet çağrısı yapmasın, tehlike çanını çalsın. Rusya'yı baltanın sapını kavramaya çağırın." Liza'ya mektubun yazarı sanki Liza'nın kafasının içini okuyormuş gibi geldi. "Baltalara davranın, kavgaya, devrime yürüyün," diye tekrarlıyordu Liza. "Oyalamacalarla vakit geçirmenin alemi yok. Bir tiranın yerine bir başka tiran geçiyor. Köylülerin özgür bırakılması alçakça, art niyetli bir kandırmacadan ibaret. Adalet ve özgürlük adına halka seslenen herkesi, tıpkı eskisi gibi hapis, kürek mahkumluğu, dar ağacı bekliyor." Herzen, Londra'daki Rus basım evinde basılan genç kuşaklara başlıklı bildiriyi Liza'ya da gönderdi. Bildirinin yazarı Nikolay Vasilyevich Şelgunov'du. "Benim Rusyam uyandı artık. Patlayan bir volkandan fışkıran lavı durdurmaya kimsenin gücü yetmez artık," diye yazıyordu Liza, yüreğinde zapt edilmez bir coşkuyla ve ardından bildirinin yazarının söylediği ateşli çağrıyı yineliyordu. "Biz milyonlarcayız, oysa tiranlar yüzlerce. Eğer her birimiz sadece 10 kişiyi ikna etsek bir yılda davamız doruklara ulaşır. Ama bu da yetmez. Oynamanız gereken role kendiniz de hazırlanın. Bu düşünceyle olgunlaşın. Fikirdaşlarınızla dernekler kurun. Derneklerin sayısını artırın. Bunlara ve size büyük davamızda önderlik edebilecek ve hatta gerekirse 14 Aralık çilekeşleri gibi ana yurtlarının kurtuluşu için sizleri kahramanca ölüme götürebilecek yetenekte kişiler arayın. Ne de olsa yatağında ya da savaşta ölmek doğrusu hiç kolay değil." Aynı dönemde Hildebrandt'ın kitabı Bugünün ve Yarının Ekonomi Politiği Rusça olarak Petersburg'da yayınlandı. Kitabın yazarı Engels'in İngiliz işçilerinin durumu hakkındaki eserini yalanlamaya kalkışıyor, Fransa ve Büyük Britanya emekçilerinin yaşamını olduğunun tam tersine parlak renklerle tasvir ediyordu. Petersburg'un gerici dergileri Hildebrandt'ın kitabını yere göğe sığdıramıyordu ve sadece çağdaş, kesin bir kararlılıkla Engels'i savundu. Nekrasov'un geniş çalışma odasında hararetli bir sohbet sürüyordu. Nikolay Vasilyevich Şelgunov henüz bitirdiği yazısının el yazmasını öfkeyle fırlatıp yüksek bir sesle çabuk çabuk konuşuyordu. "Bay Katkun ve Bay Dostoyevski bir türlü sakinleşemiyorlar ve Hildebrand'a saygıda kusur ettik diye bize saldırmaya devam ediyorlar. Ancak Çernişevski'nin çok net ifade ettiği gibi sosyalistlerle savaşmaya teşebbüs eden aklı eren her adam kendi fikirlerinin fazlasıyla çürük olduğunu, laf salatası yapma heveslisi olduğunu anlayabilir. Sizin de bildiğiniz gibi Hildebrand'ın saldırısına uğrayan yazarlar arasında en iyi ve en ilgi çekici Almanlardan birisi olan Engels de var. Engels ismi bizde henüz yeterince tanınmıyor. Oysa Avrupa ekonomi literatürü, İngiliz işçilerinin yaşamına dair en iyi yazıları bu yazara borçlu." Hildebrandt ve Engels arasındaki fark şundan ibaret. Engels kötüye kötü diyor ve onun sürmemesini istiyor. Oysa Hildebrandt, aptalca olanı aptalca bulmamakla kalmayıp, onun aptalca olması gerektiğini savunuyor. "Engels'in düşüncelerini biraz daha açar mısın?" diye sordu hastalıklı, zayıf bir sesle Nekrasov. Yüzüne kül rengi bir hüzün oturmuştu. Ayağa kalktı ve hafifçe kamburlaşmış sırtı ile odada gezinmeye başladı. Yaratıcılığının doruğunda olan 40 yaşındaki şair, kendisini içten içe kemiren illet yüzünden bitkin bir yaşlı gibi görünüyordu. Rus halkının bu büyük şairi dış görünüşüyle Alman şair Heine'yi çağrıştırıyordu. Friedrich Engels, sanayi devriminden önce burjuvazinin bir eklentisi görünümündeki İngiliz işçilerinin sanayi devriminden sonra kalıcı, oturmuş bir sınıf olarak sahneye çıktığını kanıtlıyor. Bu iki sınıf şu anda birbirine düşman. Engels, İngiliz işçilerinin er ya da geç kendi haklarını kazanacaklarını öne sürerken bilgeliğini ortaya koymuş oluyor. Ama ben Rusya'nın farklı bir ülke olduğuna inanıyorum. Rus müzik, sosyal adalete giden yolu baltayla açacaktır. Kusursuz bir öngörü Nikolay Vasilievich, dedi sessizce Nekrasov, yavaş yavaş yürümeye devam ederek. Siz cesursunuz, bu da Rus gericilerini kudurtuyor. Çağdaşın Kasım sayısı için mutlaka yazı hazırlayın. Birleşik Devletler'deki iç savaş, Marx ve Engels'in de o sıralardaki başlıca ilgi konularındandı. Savaşın nedenlerini dikkatle inceliyorlardı. Doğal olarak Kuzeylilere sempati duyuyorlar ve mektuplarında bundan sıklıkla söz ediyorlardı. Marx ve Engels'e göre siyah kölelerin özgürlük savaşı, emekçilerin kan davasıydı. Güney eyaletlerinde egemen olan kölelik sistemi, işçi hareketlerinin yükselişini engelliyordu. Siyahların emeği, köleliğin aşağılayıcı damgasını taşıdığı sürece, beyazların emeği de özgür olamaz. Marx, kölelik sisteminin ideologlarının ten renginin belirleyici bir önemi olmadığını ve genel olarak emekçi sınıfların kölelik için yaratıldıklarını kanıtlamaya çalıştıklarına dikkat çekiyordu. Amerika Savaşı uzun ve çetin bir karaktere büründü. Buna bağlı olarak Marx, New York Daily Tribune'deki sürekli işini kaybetti. Ancak bu kişisel şanssızlığı onun yeni dünyadaki gelişmelere duyduğu ve sürekli artan ilgisini etkilemedi. Kuzeylilerin kazanmasını bütün yüreği ile diliyordu ve askeri harekatları sürekli izliyordu. Askeri konularda kendini yetersiz bulan Karl, uzaklardaki cephelerde gelişen olayların önemini Engels'e soruyordu. Friedrich de geniş birikimine dayanarak, bütünüyle profesyonel bir bakışla Amerika'daki savaşın gelişim seyri hakkındaki görüşünü uzun uzun anlatıyordu. ''Sen hem kusursuz bir taktik uzmanı ve hem de stratejistsin.'' dedi Karl. Friedrich ona ve Jenny'ye bir ülkenin iç savaşa girmesi halinde nedenli karmaşaların doğacağına dair ayrıntılar anlatınca. Bu konuşma yaz aylarında Engels işini birkaç günlüğüne bırakıp Londra'ya kaçabildiği sırada yapılmıştı. Grafton terasın pencereleri ardına kadar açıktı. Bahçede hanım eli çiçeği ve sarı süsen çiçekleri yetişmişti. Karl'ın çalışma masasındaki Amerika haritasının üzerine üç kafa eğilmişti. Kır saçlı Karl, koyu sarı saçlı Friedrich ve üzerine yol yol kül serpilmişçesine beyazlamış kestane rengi saçlarıyla Jenny'nin kafalarıydı bunlar. ''Kuzeyliler affedilmez bir yanlış yapıyorlar.'' diyordu Engels heyecandan hafifçe takılarak. ''İç savaşı yönetmenin yöntemlerini henüz kavrayamadılar. Bakın kanatları nasıl çıplak bırakmışlar. Yeni oluşturulan kul orduları... Hiç zaman kaybetmeden ileri sürmek gerekirken onlar bir aydan fazla bir süredir bunları çatışma alanından 50 mil uzakta tutuyorlar. Enformasyon ve haritayı doğrudan savaş alanında bulunuyormuşçasına kullanarak her strateji yanlışını çok iyi tespit ediyorsunuz dediğini Engels'in heyecanlı yüzüne sevgiyle bakarak. Üç dost bir araya geldiğinde her seferinde olduğu gibi zaman hayıflandıran bir hızla adeta uçarak geçti. Friedrich dostlarından ayrıldı ve yine Londra'dan Manchester'a, Manchester'dan Londra'ya mektuplar gidip gelmeye başladı. Marx Engels'ten daha sık yazıyordu. Bunun nedeni ise Karl'ın başkentte oturuyor olması ve böylece her ikisini de yakından ilgilendiren konularda daha erken haber almasıydı. 1861 yazında Marx, Blanqui'nin tutuklanmasını ve ağır ceza koşullarını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingin organizasyonuna katıldı. Marx, bu büyük devrimcinin yaşadıklarından her zaman etkilenmişti. Daha sonra Alman sürgünlerce Blanqui davasının broşürünün yayınlanmasına katkı olarak toplanan parayı Paris'e gönderdi. Blanqui mahkemede her zamanki gibi yine gerçek bir kahraman gibi davrandı. Sonbaharda Engels tanıdığı bir Rus tutuklunun ülkesinden Amerika'ya kaçtığı haberini aldı. Bakunin'in kaçışı beni çok sevindirdi diye hemen yazdı Karl'a. Zavallı herhalde içeride epeyce yıprandı. Dünyanın çevresinde bir tur dönmüş kadar uzun, böylesi bir kaçış gerçekten de hayret verici. Viyana gazetesi basın, Marx'ı hayal kırıklığına uğrattı. Marx'ın yazılarını söz verdiğinden çok daha seyrek yayınlıyordu ve 5 yazıdan sadece birinin ücretini ödemişti. Marx ve ailesi bugüne dek defalarca yoksulluk uçurumunun kenarına gelmişlerdi. Ancak 1862 yılı şimdiye dek atlattıkları badirelerden daha korkunç olacağı benziyordu. Eğer bu da geçen yıla benzeyecekse bence canı cehenneme diye yazdı Marx Manchester'a Aralık ayı sonunda. Yeni yıl gerçekten de bir önceki yıldan çok daha kötü geldi. Grafton Teras 9 numaradaki evin üzerine kahreden yoklukların ve borçların kabusu çöktü yine. Hapis tehlikesi belirdi. New York Daily Tribune'deki işine son verilmesi Marx'ın zavallı bütçesine kaldıramayacağı kadar ağır geldi. Borçlar almış başını gidiyordu. 6 kişilik ailenin gereksinimleri çoğalmıştı. Engels kendisi de maddi olarak sıkışık olduğundan az miktarda ama sürekli para gönderiyordu. Carl'ın, Jenny'nin, tüm çocukların ve hatta Lenche'nin tüm giyim eşyaları çoktan rehin sandığına verilmişti. Daha iyi günlerinde kiraladıkları piyanonun ücretini vermek şöyle dursun, kasap ve fırıncının borcunu ödeyecek para bile yoktu. Bir borcu kapatma denemesi ardından başka borçları getiriyordu. Evden atılmamak ve çocukları doyurabilmek için türlü oyunlar oynamak, kurnazlıklar yapmak ve erteleme istemek gerekiyordu. Carl'ın sağlığı iyiden iyiye sarsılmıştı. Bedeninin her yanında şirpençeler çıktı ve eski karaciğer hastalığına bağlı halsizlikler baş gösterdi. Politik ekonomi kitabının devamı üzerinde çalışmaya başlamak bir türlü mümkün olmuyordu. Yoksulluk, üzücü öfke patlamalarına neden oluyordu. Bir yaz sabahı ödenmesi ertelenmeyecek borçların hesaplanmasıyla başlamıştı. Saçı iyiden iyiye kırlaşan Jenny, bitkin bir halde elinde kocaman bir fatura tomarı ile kocasının çalışma odasına girdi. Sesi alışılmadık şekilde titrekti. İşte gaz kurumu son ikaz göndermiş. Eğer bugün bir sterlin 10 şilin yatırmazsak hava gazımız hemen kesilecek. Artık akşamları çalışamayacaksın. Evde bir tek mum da, mum alacak para da yok. Carl masadan kalktı. Müthiş bir sigara içme isteği duydu ama en ucuzundan da olsa sigara ya da tütün alacak para bile yoktu. Jenny'nin konuşması giderek hızlanıyordu ve Carl onun bu şekilde alışılmadık yüksek ve garip bir sesle konuşması karşısında şaşkınlığa düştü. Onu durdurmak istiyordu ama bu olanaksızdı. Laura'ya müzik dersi aldırmaktan uzun süre önce vazgeçtik ama öğretmenin borcunu hala ödemedik. 7 şilin. Nereden bulacağız bu parayı? Öğretmen yoksul ve bu paraya da gereksinimi var. Ev sahibi dün sokakta bas bas bağırarak bütün bir yıl borçlu olduğumuzu ve bizi mahkemeye vereceğini söyledi durdu. Bu bütün bir kentin dedikoducularını tatmin edecek kadar gürültülü bir temsildi. Ama Engels birkaç gün önce bize biraz para göndermişti. Evet, biraz. Bu fırıncıya olan borcumuzu bile kapatmadı. Kasap, manav ve bakkal seni hapse tıkmakla tehdit ediyorlar. Hepimiz acı çekiyoruz. Kentte uluslararası bir fuar açılmış ama bizim zavallı kızlarımız evde oturuyorlar. Çünkü ben bütün ayakkabıları rehine sandığına bıraktım. Ve bu yıllardır böyle devam ediyor. En küçük bir umut ışığı yok. Neden, niçin? Ve birden Jenny kendini tamamen kaybetti ve bağırmaya başladı. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum. Böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim. Çocukları ve seni aç görmeye dayanacak gücüm kalmadı. Carl karısına yaklaştı, onun başını göğsüne dayadı. Marx'ın yanakları titriyordu. Bir an için yüzünde dehşet verici bir acının izleri belirdi. Sakinleşmesi ve bir kez daha tüm sabrını toplaması için yalvarıyordu. Sen çok güçlüsün dedi sert bir ses tonuyla. Biraz daha dayan ve her şey düzelecek. Bundan eminim. Ve biz acıdan sonra sevinci tadabileceğiz. Beethoven'ın 9. senfonisinin final bölümünü, bizim en çok sevdiğimiz bölümü anımsıyor musun? O bizim için de çalacak sevgilim. Ama Jenny bir türlü sakinleşemiyordu. Carl sessizce onun saçlarını okşuyordu. Ona başka ne söyleyebilirdi? Acıları bardaktan taşmıştı yine ve Jenny'nin sinirleri sürekli gerginliğe yenik düşmüştü. Bu acıklı sahne sırasında odaya Jenny Chan ve Laura girdi. Kızların yüzünde alışılmadık bir ciddiyet ve kararlılık okunuyordu. Aileme yardım edebilecek kadar yetişkinim dedi Jenny Chan. Geçen kış tiyatroya gitmemi istemediniz. Bu kolay bir şey değil tabii. Çünkü sahneye çıkabilecek kadar yetenekli olup olmadığımı bilmiyorum. Şimdi biz ikimiz, gerçi Laura benden bir yaş daha küçük ama mürebbi olarak iş aramaya karar verdik. Bunda kötü bir şey yok diye söze girdi Laura. Çalışmamızın zamanı geldi. Evde iki boğaz eksik olacak ve en önemlisi kazandığımızı size vererek Jenny Chan ile eve yardım edeceğiz. Lütfen Maripli, anne karşı çıkmayın. Hayır, hayır, gözyaşları arasından yanıt verdi Jenny. Siz ikiniz de daha çok küçüksünüz. Siz okumalısınız. Bize neyin yardım edeceğini biliyorum. Carl, izin ver de senin kütüphaneni satalım. Carl sersemledi, farkında olmadan koltuğun arkasına tutundu. Kitaplarına alışmıştı. Onları seviyordu. Kitaplar her zaman onun uslu ve sadık yardımcılarıydı. Birçoğu ile daha çocukluk yıllarından beri birlikteydi. Carl karşı çıkmak istedi ama bu bencilliğinden utanıp karısının kararını hemen onayladı. Öylesine gereksinim duyduğu, değer verdiği bu tek hazinesini satmayı kabul etti. Tabii sevgilim, nasıl gerekiyorsa öyle yap. Kitapları sat, ne yapacağız onları? Bana Britanya Müzesi'nin hazinesi yeter. Sayfaların kenarlarına kitapların yazarları ile polemiğe girmekten, kurşun kalem ya da tırnakla işaret koymaktan, not etmekten yavaş yavaş ve kesin olarak vazgeçeceğim. Sevgili Maripli, kitapların arasında eşelenmeden yaşayabilir misin? Tabii ki hayır. Babamın onlara gereksinimi var. Anne, babamı umut arkadaşlarından ayırmaya gerek yok. İzin ver, Laura ile birlikte mürebbiye olarak iş arayalım diye ısrar ediyordu Jenny Chan. Daha sonra kızlar, daha sonra, biraz büyüdüğünüzde, şu anda böyle bir şey sizin için oldukça zor ve tehlikeli. Jenny acı acı ağlamaya devam ediyordu. Carl kütüphaneyi en kısa sürede satması için ısrar ediyordu. Fetişizme büyük bir antipati duyan ve hiçbir eşyasına bağlanmayan Carl, bir tek kitaplarına çok düşkündü. Kitaplarını gençlik yıllarından itibaren toplamış, saklamıştı. Marx'a göre kitap, ekmek ve su kadar acil bir gereksinimdi. Jenny'nin kütüphaneyi satma girişimi sonuçsuz kaldı. Alıcı bulamadı. Para bulmanın hiçbir yolu kalmamıştı. Carl, 18 Haziran 1862'de Friedrich'e şöyle yazdı. Sevgili Engels, seni yeniden kendi sorunlarımla uğraştırmaktan nefret ediyorum. Ama ne yapabilirim ki? Karım her gün çocuklarla birlikte mezarda yatmayı yeğlediğini söylüyor ve ben de bunun için ona kızamıyorum. Çünkü bu durumda ne aşağılanmalara, işkencelere ve korkulara katlanmak zorunda olduğumuzu betimlemem olanaksız. 50 sterlinin tamamı senin de bildiğin gibi borçlara yatırıldı ve yine de borçların yarısından azı ancak ödenebildi. 7 hafta boyunca cepte bir tek kuruş bulunmamasından artık hiç söz etmiyorum ki Londra'da genel olarak tehlikeli olan bu durum bizde kronik bir hal aldı. Ama sen de kendi deneyimlerinden biliyorsun ki bazı zorunlu giderler vardır ve elde olanlarla ödemek zorunda kalabilirsin. Bunları da Nisan'ın sonunda rehine sandığından aldıklarımızı yeniden oraya yatırarak karşıladık. Zavallı çocuklara şimdi daha da çok üzülüyorum. Çünkü tüm bunlar fuar sezonunda oluyor ve onların akranları bir güzel eğlenirken, kızlar birileri gelip de içinde yaşadıkları tüm bu aşağılık durumu görecek korkusuyla yaşıyorlar. Öteki şeylere gelince, sıkı bir çalışma içerisindeyim ve ne gariptir ki, çevremdeki bütün sefalete karşın beynim geçmiş yıllara göre daha iyi çalışıyor. Bu arada en sonunda şu can sıkıcı toprak rantını bitirdim. Ricardo'nun da teorilerinin doğruluğu konusunda uzun süredir kuşkularım vardı. Şimdi kesin olarak hileyi yakaladım. Bunun yanı sıra son görüşmemizden beri bu cilde girecek birkaç çok ilginç ve yeni şey keşfettim. Tekrar gözden geçirdim Darwin'i. Malthusçu teoriyi bitkiler ve hayvanlara da uyguladığını söylediği zaman çok eğlendim. Sanki Bay Malthus teoriyi bitkiler ve hayvanlara değil de yalnız geometrik artış dizisi şeklinde insanlara uygulamış gibi. Darwin iş bölümü, rekabet, yeni pazarların açılması, keşifleriyle içinde yaşadığı İngiliz toplumunu ve Malthusçu var olma mücadelesini hayvanlar ve bitkiler içerisinde nasıl bulabiliyor, bu çok ilginç. Engels hemen dostu ve ailesinin yardımına yetişti ve para gönderdi. Grafton Teras 9 no'lu evin sakinlerinin yaşamı kısa bir süre içinde olsa bir parça rahatladı. Londra'ya bu yaz olağanüstü bir gürültü hakimdi. Kristal Sarayı'nın arkasındaki bir boş arsaya koca bir semt inşa edilmişti. Orada Haziran ayında Uluslararası Sanayi Fuarı açıldı. Başkentin her yanından insan kalabalıkları, sıra sıra faytonlar ve çeşitli araçlar fuara akın ediyorlardı. Satın almak, satmak ve tanıtmak amacıyla çeşitli ülkelerden getirilen şeyleri görmeye çalışıyordu herkes. Fuara gelen Fransız işçi delegasyonunda Johann Stock da yer alıyordu. Jérôme Bonaparte sözünü tuttu ve Paris'te 50 seçim merkezi kurdu. Bu merkezlerde önceden belirlenen adaylar arasında seçim yapıldı. Çeşitli mesleklerden işçiler oy vermeye çağrıldı. Demir yolları makinistlerinden Johann Stock oy birliği ile seçildi. Seçimlerde Nakkaş Tolen de oyların çoğunu aldı. Bu ilginç delegasyonların yol masraflarını Kızıl Prens Plon Plon üstlendi. Gönüllü bir taahhütname hazırlattı, bağlantıları sayesinde imparatorluk ve şehir hazinesinden bir miktar yardım aldı. Johann, Londra'ya ulaştıktan kısa bir süre sonra Tolen'le birlikte Grafton Teras'a, Marx'a gitti. Johann Stock'un oğlu ha, harika, seni gördüğüme çok ama çok sevindim. Babanın ölüm haberi hepimizi derinden sarstı. O proletaryanın en iyi savaşçıları arasında en iyisiydi. Ya sen delikanlı? 20 küsur yaşına geldin. Neler yaptın? Johann, yaşamının sade olduğunun altını döne döne çizerek kısaca kendisinden söz etti. Bu delikanlının iyi bir geçmişi ve çelik bir yapısı var dedi Karl. Onları çaya davet etmek üzere odaya giren karısına. Bu yiğit ve akıllı, babasına yaraşır bir oğul. Söyleyin Johann diye sordu Jenny. Onun cezaevinde kaldığını öğrenince. Zindan sizi korkutmadı mı? Cesaret ettiğiniz davranışlar sizi yeniden zincire vurabilecek türden değil mi? Stock'un yüzüne aydınlık bir gülümseme yayıldı. Bembeyaz, güzel dişleri ortaya çıktı. Zindan, kadının doğum yapması gibi bir şeydir. Çabuk unutulur. Çünkü onunla güzel bir dava uğruna, insanlar uğruna tanışıyorsun. Demek ki korkmanın alemi yok. İlkler hep korkutucu olur. Herkes bir ağızdan güldü. Stock, işçiler arasındaki bölünmelerden ve birlik ihtiyacından söz etti. Anımsıyorum, çocukluğumda annem kötülükle nasıl baş edeceğimizi anlatırdı bana. Her insan tek başına güçsüzdür, ince bir çubuk gibidir. Ama eğer bu ince çubuklar birbirine sıkıca bağlanırsa, kimse ortaya çıkan süpürgeyi her tür pisliği süpürmekten alıkoyamaz. Haklarımızı kazanma mücadelesinde güçlü olabilmek için neden birleşmiyoruz? İngiliz sanayicileri örneğine bir bakalım. İşçilerin maaşlarını yükseltmek ve çalışma saatlerini azaltmak için her girişimlerinde sanayiciler hemen onların yerine Fransız, Alman, Belçika ya da diğer ülkelerden emekçiler getirtiyorlar. Ben de Manş Denizi'ni birçok kez geçebilirdim. Ama eğer birlik olursak aramıza nifak sokulmasına, çirkin bir rekabet yaratılmasına izin vermeyiz. Fransız, Alman, İngiliz, Polonyalı, hepimiz aynı makinelerde çalışıyoruz, aynı iğnelerle dikiyoruz, çekişlerimizle aynı örsü dövüyoruz, aynı baltaları kullanıyoruz. Fuarda makinelere baktım, markaları ne olursa olsun çizgiler hep aynı. Örneğin lokomotif, o her yerde hep aynı ve her makinist onu nasıl kullanacağını biliyor. Silahımız ortak, kaderimiz ortak, emeğimiz ortak. Bir demet halinde birleşmemizin zamanı geldi ve o zaman her şey birden bambaşka olacaktır.